Değerli dinleyiciler, bugün yine Nesli Beyitleriyle birlikteyiz. Bir önceki konuşmamızda kanlı yoldan, üzüntülü yoldan ama idrakimizi uyandıran bir maceranın hikayesinden söz eden bir beyitle kapatmıştık sohbetimizi. Birlikte okuduğum ikinci bir beyit vardı. Ancak o esnada söz veya ben acizin gücü yetmedi, bir noktada kaldı. O beyti tekrar okuyarak sözüne başlıyorum. Mahremi in huş cüz bi huş nişt, der zeban ra müşteri cüz guş nişt. Bu idrakin, bu anlayışın sırdaşı, mahremi idraksizdir ancak, idraki olmayandır ancak, dilin müşterisi kulaktır ancak. Bugünkü bakışımızda ilginç bir beyit. Bu anlayışın sırdaşı idraki olmayandır ancak. Yani bu ne demek? Evet, aslında çok kolay, çok hoş bir ifade. Hep güzel işleri yapanlar, hatta maddi anlamda, pozitif bilimler anlamında harikulade buluşlar icat edenler bile insanlar tarafından akılsız veya zeka seviyesi düşük diye değerlendirilmiş, başlanmış, öyle değil mi? Güzel bir işi yapan insan mesela bir fakire 250 bin lira verecek yerde 100 milyon veren birisine garip garip bakılır. Veya buna benzer, insana harika gözüken, insana harikulade gözüken, insan aklını zorlayan böyle üstün hareketlerde bulunan kişiler, yani safmış gibi değerlendirilir. Bu bakış tarzı dünyaya ait. Evet, burada bulunması istenmeyen idrak, ya affedersiniz, akıl, dünya işiyle meşgul, dünya değerleriyle fikir üreten ve yargılayan akıldır. Dünya işini çözen, dünya problemiyle meşgul olan akıldır. Yani kendisini bu işlerle bağımlı kılan ve aklını bunun için kullananların aklıdır. Dolayısıyla bu dünya gözüyle, bu maddi değerlendirme ile, bu kazancı hesap eden kişinin bakışıyla bu anlayış, bu kavrayış nasıl idrak edilir? Doğum öncesi ve doğum sonrasından söz ediliyor. Peki her şeyi peşin peşin bu dünyada yaşamak isteyen insanın bakışıyla bu nasıl anlaşılabilir? İşte vurgu bunadır. Dünya değerlerini arka plana atan ve bu nedenle de dünya değerleriyle bakıp gözeten insanların gözünde şuursuz, akılsız diye isimlendirmelere maruz kalabilen insanların işidir bu. Bir velinin bir sözünü hatırlıyorum bu tablo içerisinde. Diyordu ki, insanlar bana divane, deli diye baktıkları zaman ben hakikatleri keşfeder anlar oldum. İnsana ait bu iç dünyanın hazzı ve huzuru sadece dış dünyada yaşayanların bakışıyla idraksizlik olarak görülebilir. O anlamda işte bu tür idraksizlerin anlayacağı bir anlayıştır bu. Burada bir duamız da söz konusudur o zaman. O idraki, o kavrayışı elde etme hususunda olgun kişiler ve Cenab-ı Hak bizlere yardımcı olsun. Bu o kadar doğaldır, bu o kadar açıktır ki, örneği de şu: dilin müşterisi kulaktır ancak. Nasıl ki dil kulağa hitap eder, kulak dilden çıkan sözleri dinler. Eş eşine uygundur, dengi dengine hareket eder. Bu manaları, bu mefhumları kavramak için de dünya işini yöneten akılla değil, mana dünyasını anlayan, idrak eden, yorumlayan akılla bunları değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla gayet açık ve sade bir anlaşılır husus ortaya çıkıyor sanırım. Der gami ma ruzha bigah şod, ruzha basuzha temrah şod. Mesnevi'nin 15. beyti olan bu beyitte Mevlana, kederimizde günler zamansız oldu, gelip geçti, belirsiz oldu. Günler yanışlarla, yanıp yakılmalarla yoldaş oldu ifadesinde bulunuyor. Günümüzü üzüntüler doldurmaktadır. Bu üzüntü dünya sıkıntıları içerisinde taşıdığımız üzüntü mü? Bu üzüntü dünyada maddi kazançlardaki başarısızlığımız sonucunda doğan bir üzüntü mü? Bu üzüntü elbette ki başka bir üzüntü. Gerçek değerlerden doğumla kopuş, ölümle kavuşma diye ifade edebileceğimiz bu dünya dışındaki hayatın ayrılık derdi. Hani ilk beyitlerde ifade ediyordu zaten Mevlana. Ayrılık ateşiyle sinesi parça parça olmuş gönül isterim diyor. Yani gönlü böyle. Ayrılık ateşini, ayrılık derdini sıkın, ayrılık derdini böyle açık, böyle yoğun bir şekilde hisseden bir kişi. İşte bu üzüntü de o kişinin üzüntüsü. Bu bir gurur vesilesidir. Hani bugünkü dille söylersek. Yani gurur kelimesi hoş bir kelime değildir. Ama bir üstünlüktür bu sıfat şimdi. Üzüntü içerisinde günleri geçirebilmek. Üzüntü içerisinde gerçek kaynağın varlığından haberdar olup onundan ayrı bir şekilde bugünkü hayatı yaşamak üzüntüsü, bu gurur verici bir haldir. Ve bu bir idealdir. Bu kopuş olmamalı. Sevinçler olsun başkasının, kederler bize yeter. Bu manada mesela Şehriyar'ın güzel bir ifadesi var. Evet. Keleğe sesleniyor, diyor ki senin çarşı karın için akıl gerekli. Bize, biz ise aşk sevdalısıyız, bize zarar ziyan yeter. Yani dünya hayatını bu denli farklı bir açıdan değerlendirip güçlü olabilmenin anlamını taşıyor bu beyitte. Bu anlayış, duygu ve ayrılık üzüntüsüyle günler ard arda gelip geçiyor. Günler bu yanış ve yakılışla birlikte olup sürüp gidiyor. Sonraki beytimizde adeta bu duygular içerisinde olan bir kişinin bir manada meydan okuyuşu ve diğer kısmıyla da beraber olduğu yöne doğru büyük sadakati. Ruz hao gerrez او رو باک نیست تو بمانه ای که چون تو باک نیست. Günler giderse gitsin, korku yok, sen kal ey senin gibi pak ve temiz olan, bulunmayan. Günler bu hal içerisinde gelip geçerse, dünya hayatından günler eksilirse, bu bizim için hiçbir korku vesilesi değildir, sebebi değildir. Sen kal ey kendisi gibi pak olmayan kişi, dost, olgun insan, olgun yol gösterici veya yardımını, desteğini bizden eksik etme ya Rabbi. Dünyanın sıkıntı ve derdi, zamanı ve kazancı, bizimle dövüş, kargaşa içerisinde olamaz. Bizimle cedelleşemez. Zaten bizim ona karşı bir üstünlüğümüz söz konusudur. O da mana dünyasından, gönül dünyasından aldığımız kazançlardır. Ama bu kaynağın mimarı daima bizimle olsun yeter ki. Her iki cüz mahi ziyabeş sir şot, her iki bir ruzist ruzeş dir şot. 17. beytimizde balıktan başkası suya doyar, rızıksız olanın günü uzar. Tabiat olayından söz ederken mana dünyasındaki aşık kişinin susuzluğuna ve asla doymama heyecanına iştirak ediyor. Mesnevi'nin 18. beyti Mevlana'nın hani bizatihi kalemiyle yazıp hazır tuttuğu ifade edilen, anlatılan 18 beytin 18.siyle bugünkü sözlerimize son verelim. Der ne yobet havli puhte hiç han es suhan kutah bayet ve selam. Ham kişi hiç olgunun halini kavrar mı, anlar mı? O zaman söz kısa olmalı ve selam. Bu ifadede bir ümitsizlik, bu ifadede bir geri duruş söz konusu değil aslında. Yine bir uyarı söz konusu. Ateş insanı olgunlaştırır. Ateş her şeyi olgunlaştırır. Olgun hale getirir. Bu olgunluğu yakalamamış, o hoşluğa ermemiş kişinin aynı hali değil de olgunluğu taşıyan bir kişiyle anlaşmasında güçlük aşikardır. Bu günlük hayatımızda da böyledir. Ancak bir ideal önde olmalı. O da olgunlaşma yönünde hareket. Olgunlaşmak tabirini, pişmek tabirini bizim ecdadımız da çokça kullanmıştır. Mesela kişilerin olgunluğundan söz ederken kışın soğuğunu yazın sıcağını görmüş tatmış birisidir. Acı ve tatlı olaylarla yüz yüze gelmiş bir kişidir. Acıyla tatlıyı birlikte idrak edebilen, şiddetle kolaylığı birlikte hissedebilen insanlar olgunlaşma durumunda. Peki bu zıtlıkları tadabilen ve onunla olgunlaşabilen bir kişinin halini, soğuğu tanımayan, sıcağın şiddetini bilmeyen, acının iticiliğini, huzur ve sükunun hoşluğunu, güzelliğini yaşayamayan nasıl anlayabilir? O zaman bu anlaşma noktasında buluşmak gerekir vurgusu söz konusudur burada. Olgunlaşma yolunda hep birlikte adım atalım. Söz kısa kesilmeli diyor Mevlana burada. Vesselam diyor, rahmete uğurluyor, sıhhat ve esenliğe çağırıyor. Ama bu beytin arkasından önümüze sözün kısa olmadığını, uzunca anlatılması gerektiğini, sadece olgunlaşmaya açık, gönül dünyası açık, geleni değerlendirme kabiliyeti, hissiyatı taşıyan insan olmak gerektiğini bize vurguluyor. Ve bizi o şekilde görüyor, dinleyiciyi o şekilde görüyor, etrafındaki insanları o şekilde görüyor ve arkasından 26 bin beyte yakın olan Mesnevi'yi İncileri ipliğe dizer gibi diziyor. Bundan sonraki sözlerimize inşallah Dan Buxil diye başlayan, yani özgür ol ey oğul ifadesini taşıyan mısra ve deyitlerle başlayacağız. Olgunlaşma yolunda yolumuz açık olsun. İyi günler efendim.